Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü başlıyor.
İndirilenler klasörünün 28. bölümüne hoş geldiniz. Garanti BBVA'nın destekleriyle hazırladığımız bu bölümümüzde yine teknolojide son günlerin önemli gelişmelerine göz atacağız. Bugün Podin'in stüdyosundayız. Ev sahipliği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Konularımıza geçmeden önce kadromuzda bir değişiklik var. Sizleri bu konuda bilgilendirmek isterim. Bildiğiniz üzere programın ilk 27 bölümünü ben Erdem Akın Temel, Uğur Mutlu ile birlikte hazırlamıştım. Yanımda Digital Age editörü, ki kendisinden daha önceki bölümlerde de bahsettik, Nihan Kolçak var. Hoş geldin Nihan.
Hoş bulduk. 28. bölümünden itibaren indirilenler klasörünün bir parçası olduğum için çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. O zaman hemen gündemimize geçelim. İlk konumuz OpenAI'ın metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora. Sora metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabiliyor. O kadar gerçekçi ki Sora'nın bu videoları yapay zeka ile oluşturduğunu inanması hakikaten güç. OpenAI Sora'nın kullanıcıların isteklerine bağlı olarak ve görsel kaliteyi koruyarak 1 dakikaya kadar uzunlukta videolar oluşturabildiğini söylüyor. Sora aynı zamanda hareketsiz bir görüntüye dayalı bir video oluşturabildiği gibi mevcut bir videodaki eksik kareleri doldurabiliyor veya videoyu ya da görseli genişletebiliyor. Fakat OpenAI Sora'nın zayıf yönleri olduğunu da söylüyor. Yani Sora şu an için karmaşık bir sahnenin fiziğini doğru bir şekilde simüle etmekte zorlanabiliyor veya belirli neden sonuç örneklerini anlayamayabiliyor. OpenAI bunu şu örnekle açıklıyor. Bir kişi videoda kurabiyeden bir ısırık aldı diyelim. Mevcut Sora ile daha sonra o kurabiyede bir ısırık göremeyebiliriz diyor. Yani Sora'nın burada devamlılık hatası yaptığını söyleyebiliriz. Akın, sen neler söyleyeceksin Sora ile ilgili?
Şimdi düne kadar imaj oluşturma programlarından bahsediyorduk. Dolly'den bahsettik, Midjourney'den bahsettik. Hatalar söz konusuydu. Özellikle gerçekçi görsellerde parmaklar yüz ifadeleri çok sorunluydu. Ama bu sorunların çoğunun aşıldığını görüyoruz. Tabii burada örnek olarak aldığımız, belki bir çıta olarak aldığımız Sora örnek videolarında yansımaların, tüylerin, bulutların bile daha gerçekçi bir şekilde canlandırılıyor olması. Bazı videoları gerçekten ayırmak çok zor ama hala hatalar var. Onlar zaten bahsediliyor. OpenAI'de bunları kabul ediyor. Daha önceki bölümlerde prompt engineering'den bahsetmiştik. Metin girerek görsel oluşturmak, video oluşturmak ya da ses oluşturmak için bu metinleri zamanla iyileştirmek bir hakimiyet gerektiren yeni bir meslek olarak bahsetmiştik prompt engineering'den. Ve artık bu prompt engineering çok daha büyük önem kazanıyor çünkü artık uzmanlık bir film stüdyosunu parmaklarımızın ucuna getiriyor.
Peki bu durumda Sora ile bir yönetmen gibi film çekebilecek miyiz?
Muhtemelen ileride olacak. Muhtemelen pek çok meslek ortadan kalkacak Sora ile beraber. Tabii gelişmesini beklemek lazım. Şu aşamada pek mümkün değil. Bir dakika demiştin. Bir dakika çok az. Şimdi geçtiğimiz yıl basit video kurgularından bahsediyorduk. Mesela yapay zeka şu anda bulunduğumuz stüdyoda bir video çekildiğini düşünelim. Bunu kimin konuştuğunu algılayarak ona göre kesebiliyordu. Ve bu çok basit olmasına rağmen bugün geldiğimiz noktaya göre o zaman çok önemli, çok büyük bir yenilik olarak bizlere sunulmuştu. Ve biz de bunu buralarda hani programlarımızda bahsetmiştik. Şimdi artık işler öyle bir noktaya geldi ki o film stüdyoları gibi sahneleri canlandırabileceğiz. Benim endişem burada şu, deepfake'ler yükselecek gibi duruyor. Çünkü yakın zamanda bir röportaj yapılmıştı Steve Jobs'la. Kendisi hayatta değil ama Joe Rogan'la karşılıklı konuşturmuşlardı. İkisi de bir stüdyoya girmemesine rağmen gerçekçi bir sesle biz onu dinlemiştik, haberini yapmıştık. Ki yine yakın zamanda Elon Musk'ın da bir videoya yerleştirilerek insanlardan para istediğini, belli coin'lere yatırım yapmalarını istediğini görmüştük. Böyle bir dolandırıcılık söz konusu olmuştu. Şimdi Sora ile beraber bakalım neler göreceğiz. Şimdi hazır böyle büyük bir yenilikten bahsederken Garanti BBVA Mobil'deki yeniliklerden de biraz bahsedelim istiyorum. Bugüne kadar gençlerin ailelerinden, bizim eşten dosttan, bazen utana sıkıla, bazen şekilden şekle girip istediğimiz ödemeler için kolaylık sağlamışlar. Ödeme iste, para transferinin tam tersi. Yani karşı taraftan transfer talep etmek diyebiliriz. Para isteyeceğiniz kişinin hesap bilgilerini ödeme ekranına giriyorsunuz, karşı tarafa bildirim gidiyor, o bildirimi onayladığı zaman para anında hesabınıza geçiyor. Aşırı kolay, aşırı işe yarar bir yenilik olmuş. Garanti BBVA teknolojisi her zamanki gibi hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Evet, bir sonraki konumuz Bitcoin'in yükselişi. Dün 13 Mart itibariyle okuduğum bir haberde Bitcoin'in değerinin 73.600 dolara kadar çıktığı ve 2 yılın zirvesini gördüğü söyleniyordu. Toplam hacmi 1 trilyon 400 milyar dolara aştı ve 24 saatte yaklaşık 63 milyar dolarlık işlem yapıldı. Bir karşılaştırma olsun diye söyleyeyim, ikinci büyük kripto para Ethereum'un hacmi 480 milyar dolar civarında. Neler söylemek istersin Nihan?
Ben de dün Reuters'ta bir haber okudum. JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Bitcoin'e karşı kişisel çekincelerine rağmen insanların bu varlığı satın alma haklarını savunduğunu belirtmiş. Dimon, Avustralya Finansal İnceleme Zirvesi'ne katılmış ve şöyle demiş: "Bir sigara içme hakkınızı savunduğum gibi Bitcoin satın alma hakkınızı da savunurum." Aynen bunu tırnak içinde söylüyorum. Tabii burada Bitcoin'i bilemeyiz ama sigarayı kimseye önermiyoruz. Onu da belirtelim. Dimon, Bitcoin'in fiyatının bu hafta 73 bin dolarlık yeni bir zirveye ulaştığını, ancak yine de yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini ve piyasanın bir balonu taklit ediyor olabileceğini de söylemiş. Burada yatırımcılara bir uyarısı var Dimon'un. Biz de bunu iletmiş olalım.
Ben de Reddit'e göz attım. Bitcoin'in alımı yapan şirketler var. Onlardan bahsediliyordu. Bu şirketlerden birisi MicroStrategy ve yöneticilerinden biri Yahoo Finance'e konuk olmuş. Michael Saylor, Bitcoin'i en iyi yatırım aracı olarak değerlendirmiş. Kimin daha fazla Bitcoin'i varsa o kazanır demiş. Bunu da böyle iletmiş olayım. Reddit'teki bir başka tartışma, hani fiyat para birimlerinin, ki hani bunu dolar Türk lirası olarak tanımlayabiliriz aklımızda canlanması için, fiyat para birimlerinin mi düşüşü yoksa Bitcoin'in mi yükselişi gibi bir tartışma vardı Reddit'te. Aradaki yorumlardan birini aslında ben seçtim, dikkatimi çekti. Doların ya da diğer fiyat para birimlerinin Bitcoin'in yükselişi kadar hızlı düşmediğini söylemişler. Bu durumda da dikkat çekilmesi gereken noktanın aslında dünyanın dört bir tarafında alım gücünün düştüğü olduğunu da tabii altını çizmişler.
O zaman hazır kripto dünyasına girmişken bugünkü konuğumuzu tanıtalım. Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı ile birlikteyiz. Bir ufak bilgi geçelim. Garanti BBVA Dijital Varlıklar, Garanti BBVA Finansal Teknolojilerin iştiraki olarak 5 Mayıs 2023 tarihinde kuruldu. Blok zinciri teknolojileri, araştırma, ürün ve hizmet geliştirme konusunda faaliyetlere başlayan şirket, Aralık 2023 itibarıyla güvenli kripto cüzdan uygulamasını Apple Store ve Google Play Store'da kullanıcılarının beğenisine sundu. Korcan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyalım.
Hoş bulduk. Ben bu şirketin genel müdürü olarak 2023 Mayıs ayından beri görevliyim. 2023 yılında Garanti BBVA Dijital Varlıkları kurduktan sonra blockchain üzerindeki geliştirme faaliyetlerini devam ederek 2023 yılının Aralık ayında da Garanti BBVA kripto uygulamamızı müşterilerimizin beğenisine sunmuş bulunduk sizin de söylediğiniz gibi. Bu sene içerisinde de alım satım faaliyetlerini devreye aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok heyecanlıyız biz de yeni bir ürün çıkardığımız için.
Hayırlı olsun Korcan Bey. Bir ikinci sorum daha var. Kripto dünyasındaki son gelişmeler hakkında neler söylersiniz?
2022 yılının ikinci yarısı itibariyle meydana gelen gelişmelerden sonra gördüğümüz kadarıyla kripto alanındaki bireyler, şirketler ya da işte müşteriler diyebiliriz, daha ziyade güvenli liman arayışı içine girdiler. Bu kısımdaki çalışmalar neticelenmeden önce, özellikle kurumların buraya girmesinden önce düzenlemelerin gelmesi gerekiyordu. Bununla beraber 2023 yılında da aynı zamanda özellikle ikinci yarısında ETF'lerin, Bitcoin ETF'lerin devreye girmesini konuşmak başladık ve 2024 yılına geldiğimiz zaman da bu ETF'lerin borsaya kolay para giriş çıkışını tetikledikleri için çok güzel bir nakit akışı sağladığını gördük ve Bitcoin'deki yükseliş başladı. Beklenti gerçeğe dönüştü. Halving'in de 2024'ün önümüzdeki aylarında gerçekleşeceğini düşünürsek oradaki fiyat hareketleri de esasında kripto dünyasındaki ilgi ve alakayı arttırıyor. Biz bu ilgi ve alakanın önümüzdeki günlerde daha ziyade regülasyonun da Türkiye'de ve dünyada daha çok çıkmasıyla beraber, daha yaygın bir şekilde çıkmasıyla beraber finans ve endüstri alanında da blok zincir uygulamaların artmasıyla karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili olarak da özellikle artificial intelligence ile ilgili, biliyorsunuz yapay zeka ile ilgili, siz de bir az önce bahsettiğiniz soruyla ilgili bu tarafta da gelişmeler olacağını düşünüyoruz. Çünkü blok zincir üzerindeki veri de çok detaylı bir veri var. Veri madenciliğine ve artificial intelligence'a çok açık. Buralarda da gelişmeler bekleyebileceğimizi düşünüyoruz.
Çok teşekkür ederiz.
Merhabalar Korcan Bey, hoş geldiniz. Benim de tabii sorularım var. Ben de hemen sorularıma geçmek istiyorum. Garanti BBVA Dijital Varlıklar olarak kripto dünyasında yer aldınız. Bu alanda bize biraz hizmetlerinizden bahsetmek ister misiniz?
Tabii ki, teşekkürler. Şöyle anlatabiliriz stratejimizi. Biz bu işin en alt tarafından başlayıp yukarıya doğru gitmeyi uygun bulduk ve şöyle bir görüşümüz de var. Zor bir zeminde bir sağlam bina yapmak istiyorsanız çok çaba sarf etmeniz lazım. Müşterilerimizin işlemleri için Türkiye sınırları içerisinde özel anahtarları sakladığımız, işlemleri imzaladığımız ve bir ağlara çıktığımız altyapıyı kurarak güvenli cüzdan hizmetimizi ilk etapta sağladık. Arkasından da alım satım hizmetlerimizi müşterimize sunduk. Önümüzdeki dönemde de hem coin çeşitlerimizi arttırmak istiyoruz hem de alım satım tarafındaki işlem niteliklerini, müşterimize sunduğumuz işlem çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Regülasyon da düzenleme de çıktıktan sonra da bize açtığı alanda ek hizmetlerimizi de yine müşterimizle buluşturmaya devam etmeyi planlıyoruz.
Ve son sorumuz, Garanti BBVA Kripto'nun müşterilere açılmasıyla beraber kullanıcıların yaklaşımları, talepleri ve beklentileri neler?
Biz uygulamamızı ilk tasarlarken de müşterilerimizi piyasa araştırmalarıyla ya da müşteri memnuniyet araştırmalarıyla zaten dinliyorduk ve onların ne istiyorsa onu yapmaya çalıştık. Ürünümüzü Aralık ayında müşterimizin beğenisine sunduğumuz zamanda da onlardan gelen geri bildirimleri çok dikkatli bir şekilde inceledik. Bizden güvenli cüzdan uygulaması dışında alım satım faaliyetini de istediler. Coin çeşitliliğini istediler. Türk lirasıyla işlem yapabilmeyi istediler. Önümüzdeki dönemde zaten şu anda saklama güvenli cüzdan hizmeti sağlıyoruz. Alım satım sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine hizmetlerimiz bu yönde müşterimizden gelen geri bildirimler yönünde çeşitlendirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda blok zincir profesyonelleri diyebileceğim kitleden de ürünümüzle ilgili amacına yönelik sade bir ürün olduğu için çok güzel övgüler aldık. Zaten bizim de amacımız müşterilerimize en uygun, onlara en doğru hizmeti sağlayacak ürünü sunmaktı. Bu da bizi çok mutlu etti.
Çok teşekkür ediyorum Korcan Bey. Çok sağ olun. Bizim için hem keyifli hem öğretici bir sohbet oldu.
Ben de çok teşekkür ederim Nihan ve Erdem.
Çok teşekkürler Korcan Bey.
Teknoloji dünyasındaki bir başka gündem maddemizden devam edelim. Yakın zamanda Barcelona'da Mobile World Congress etkinliği gerçekleşti biliyorsun. Teknoloji dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak görülüyor. Ve etkinlikle ilgili söylenebilecek çok şey var. Ama tabii bizim süremiz de kısıtlı. Bütün ürünlere de yer vermeye de gerek yok. O yüzden gözümüze takılanlardan bahsedelim istiyorum. Ben direkt olarak konuya gireceğim. Intel CEO'su Pat Gelsinger'ın bir açıklaması var. Önce onu söylemek istiyorum. Kendisi yapay zekayı ürettiğimiz her şeyin içerisine yerleştireceğiz demiş ve AI PC diye bir konseptten bahsetmiş. AI PC yapay zeka destekli kişisel bilgisayar aslında. Böyle ismini söyleyince birazcık daha havalı duruyor AI PC deyince ama. Ve hedef olarak önümüzdeki yıl için 100 milyon cihazdan bahsetmiş. 100 milyon cihazın içerisinde Intel'in bulunacağını, AI PC'de bulunacağını söylemiş. Ama tabii bu PC'lerden bahsetmek lazım önce. Bu PC'ler donanımından tasarımına her alanda yapay zekayı destekleyecek ve kullanımını kolaylaştıracak şekilde yapılacak. İşlemcilerin, grafik kartlarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama şöyle bir detay var. Bilgisayarların bir co-pilot butonu olacak. Hani o GPT destekli Bing özelliği olan yapay zeka modeli, asistanı, co-pilot direkt olarak tek tuşla ulaşılabiliyor olacak. Bu çok ilginç bir yaklaşım. Ama kendisinin açıklamasıyla ilgili en ilginç kısım bu değil. O da şu, kendisi Nvidia ile ilgili konuşmuş ve demiş ki Nvidia'yı ben altına hücum dönemindeki o hani Amerika'da vardır ya Gold Rush filmlerden biliriz biz. İnsanlar altın aramaya giderler. Altına hücum dönemindeki kazma satıcılarına benzetiyorum demiş. Bunun da hani demesinin sebebi şu. Nvidia kendisi yapay zeka modeli üretmiyor ama yapay zeka modeline uyumlu donanımlar üretiyor. Aslında inanılmaz daha yükselişe geçti. Çünkü şu anda 2 trilyon doların üzerinde bir değeri var ve ben bu kaydı almadan önce baktığımda dünyanın en değerli 3. şirketi konumundaydı. Intel ise çok böyle sabit, stabil bir grafikle devam ediyor yıllardır. Dolayısıyla kendisinin açıklaması bana epey ilginç geldi.
Hazır PC'lerden bahsetmişken Mobile World Congress'te benim de ilgimi çeken birkaç ürün var. Bunlardan bir tanesi de Samsung Galaxy Book 4 Ultra. Hepimizin bildiği gibi Samsung akıllı telefonlar konusunda kendini ispatlamış bir marka ve Samsung bu trendini laptoplarda da devam ettirecek gibi görünüyor. Samsung'dan da devam edelim. Yani ben Samsung'dan devam etmek istiyorum. Samsung Display'in en çok ilgi gören ürünlerinden biri de telefonu kıvrılarak kol saati ya da bilekliğe dönüştüren Samsung Link Band tasarımı oldu. İki tane Samsung ürünü benim ilgimi çekti.
Şimdi ben Samsung'un telefonunu gördüm ama Motorola'nın telefonunu da gördüm. Aynı şekilde bükülebilir ve bileklik yapılabilir telefon. Ben 27 bölümdür sürdürdüğüm tavrıma devam ediyorum. Yani bunlar gerekli mi? Gerçekten merak ediyorum. Bükülebilir, katlanabilir, tamam belki bir yerlerde kullanabilir ama telefon olarak ben bileklik gibi neden yapayım onu bilmiyorum. Diyorum ve sözü sana tekrar bırakıyorum.
O zaman senin gerekli mi diye soracağını çok büyük ihtimal tahmin ettiğim iki tane ilgimi çeken bir ürün oldu ki sen bunları ben söyledikten sonra yine gerekli mi diye soracaksın. Bir tanesi Infinix'in renk değiştiren telefonu. Bu telefon SES 2024'te de sergilenmiş, onu da belirteyim. Cihazın renk değiştirme kasasının yani arka kasasının renk değiştirmesini olanak tanıyan e-ink prism teknolojisine sahip bu cihaz. Telefonun rengini kişisel zevkimize göre kolayca değiştirebiliyoruz. Ancak şu an telefon henüz piyasaya sürülmemiş. Onu da belirteyim. Bu neden benim hoşuma gitti. Çünkü ben şöyle bir insanım. Kışın daha çok koyu telefon kılıfları kullanıyorum. İşte siyah, lacivert, bordo gibi. Yazında daha böyle renklendiğimiz için daha böyle açık renk, işte mavi, mint, turuncu gibi renkler kullanıyorum. O yüzden Infinix'in bu renk değiştiren telefonu benim hayli hoşuma gitti. Bir de bir ürün daha var. Bu da Lenovo'nun ilk şeffaf mikro LED ekranlı laptopu.
Hatırlarsın SES'te Samsung şeffaf televizyonlarını tanıtmıştı, çerçevesiz. Ben Lenovo'nun bilgisayarını gördüm. %55 şeffaflık veriyormuş, opak bir ekran. Yani ben yine aynı soruyu tekrarlıyorum. Gerekli mi? Bence değil yani.
Evet, bunu soracağını tahmin etmiştim.
Bir sonraki ürün Xiaomi'den geliyor. Biz Xiaomi'yi akıllı telefonlarıyla biliyoruz ama Xiaomi elektrikli otomobili SU7'yi tanıttı. SU7 hani artık otomobillerin, elektrikli otomobillerin özellikle tekerleri olan akıllı telefonlar olarak tanıttıkları bir dönemde SU7 aslında şaşırtıcı değil. Yakın zamanda başka teknoloji devlerinin de bu alana girdiğini görmüştük. Sony, SES'te birkaç yıldır otomobil tanıtıyor. Honda ile beraber Afila markasını oluşturdu. Hatırlayalım en azından bir ufak detay olarak. Apple, Titan projesi vardı. Titan projesinden çekildi. Nedenine dair pek çok söylenti var. Ama henüz tabii kesin bir bilgi yok. Onun dışında Xiaomi'nin bu alana girmek istemesi de çok şaşırtıcı değil. Ve otomobillerden bahsederken bir başka etkinliğe gidelim. Cenevre Otomobil Fuarı gerçekleştirildi. İlginçtir, bugüne kadar dünyanın en büyük otomobil fuarı olarak görülen bu etkinliğe bu yıl büyük otomobil markalarının neredeyse hiçbiri gitmedi. Otomobiller aslında üretiliyorlar, yeni modeller tanıtılıyor, tüketiciye ulaştırılıyor ama neden Cenevre tercih edilmedi? Burası biraz garip. Kimse aslında bunu çözemedi. Benim okuduğum makalelerde vesaire buna dair bir bilgi yoktu. Onu öyle söyleyebilirim. Fuardaki en büyük ve en bilindik marka olarak Renault gözümüze çarptı. Renault ile birlikte de Dacia oradaydı. Benim gözüme çarpan araç, çok merakla beklediğim, umarım bir gün kullanma fırsatım olur, Renault 5. Renault 5 normalinde hani klasik, şirin, geçmişten bizim hafızamızda yer eden bir araç. Avrupa'nın, özellikle Fransa'nın mobilitesinde çok önemli bir yeri var. Türkiye'de o kadar değildi ama. Bu aracı yenilenmiş bir yüzle görmek benim çok hoşuma gitti. Ben daha önce Renault'un global CEO'su Arnaud Belloni ile bir röportaj yapmıştım. Medyaket'in Kasım 2023 sayısında yayınlamıştık. Kendisi Renault'un Renaulution diye bir projeyle çalışmaya başladığını, geleceğe böyle baktığını anlatmıştı. Ve Retro Future yaklaşımını aktarmıştı. Retro Future hani geçmişin sevilen modellerini geleceğe, geleceğin teknolojisiyle getirmek diyebiliriz. Ki zaten bu aracı sevmek ve sevildiği için almak, kullanmak istemek kendisinin özellikle üzerinde durduğu noktalardan biriydi. Renault 5 belki de marka tarihinde bu tanıma en çok uyan araç diyebiliriz.
Aynen öyle. Benim de Renault 5 hakkında bir iki söylemek istediğim şey var. Renault 5'in dünya lansmanı bu arada Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yapıldı. Ayrıca bu araç %100 elektrikli. Bununla birlikte 400 kilometre menzile sahip ve Avrupa'da sunulan en ucuz elektrikli araçlardan biri olduğu söyleniyor. Avrupa satış fiyatı 25 bin euro. Eğer ülkemize gelirse aynı segmentteki rakiplerine göre fiyat bakımından oldukça rekabetçi olacak gibi görünüyor. Renault'un bir diğer modeli ise Renault Scenic E-Tech. Bu da 2024 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yılın otomobil ödülünü kazandı ve 625 kilometre menzile sahip.
Bir başka marka BYD, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Türkiye pazarına girmişti. Artık sokaklarda daha fazla BYD markalı araçlar görmeye başladık. Ve BYD önemli, araçlardan bahsetmeyeceğim ama BYD önemli bir marka. Çünkü çok hızlı yükseldi ve geçen seneyi 3 milyon satışla kapattı. BYD yeni enerji araçları sunan markalar arasında bir rekor kırdı. Bu yeni enerji araçlarında fosil yakıtlar dışı olarak sanıyorum sınıflandırabiliriz. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse Volkswagen'in geçtiğimiz yıl satışı fosil yakıtlar dahil 9 milyon 250 bine ulaştı. Toyota ve Lexus'un satış rakamı ise 10 milyon 300 bini geçti.
Bir büyük otomobil markası da Dacia. Dacia fuarda Spring adlı modelini tanıttı. Avrupa'nın en uygun fiyatlı elektrikli aracı olma potansiyeli taşıyan bir model olarak tanıtıldı Spring. Şehir boyutunda bir SUV tasarımına sahip ve 220 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. Dacia ile birlikte Lucid'e de bir göz atalım derim ben. Şimdi bilmeyenler için söyleyelim. Lucid, Tesla'dan ayrılan mühendisler tarafından kurulmuş bir marka. Lucid'in Air modeli zaten yakın zaman önce satışa sunulmuştu. Air'ın Tesla Model S rakibi olduğu o zamanlar söylenmişti. Lucid, Gravity modelini markanın ilk SUV'u olarak duyurdu. Bunun da Tesla'nın Model X rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Gravity'nin 800 beygire kadar güç sunduğu ve 7 kişilik oturma düzenine sahip olduğu da belirtilenler arasında. Lucid'den sonra Microlino Light'a geçelim. İsviçreli elektrikli araç üreticisi Micro'nun bir ürünü Microlino Light. Avrupa'da sürücü belgesi olmayanlar için ulaşılabilir bir mobilite çözümü sunuyor bu araç ve maksimum hızı saatte 45 kilometre. Oldukça şirin bir araç. Buraya gelmeden önce Akın'la fotoğraflarına baktık. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Menzili de opsiyon batarya ile birlikte 170 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Evet Akın, senin bunu araçla ilgili söyleyecek şeylerin var galiba.
Evet, mikrolina çok şirin. Tek kapılı, kapısı önden açılan 2 kişilik bir araç. BMW'nin Isetta modeli var. 50'lerde ürettiği Isetta modeline benziyor. Ama arada şöyle bir fark var. Isetta'nın direksiyonu kapıya bağlıydı. Yani aracın kapısını bir buzdolabı kapağı açar gibi önden açıyorsunuz ve direksiyon kapıyla beraber geliyor. Mikrolina'da böyle bir şey yok. Direksiyon sabit. Bu birazcık hayal kırıklığı yarattı bende. Ama onun dışında araç çok şirin. Onu söylemem lazım. Bir de şu var. Hem Isetta hem Mikrolina önden, yani dediğim gibi buzdolabı modeline sahip olup önden kapısı açılan araçlar olduğu için araçla bir duvara yanaştınız, ön diyelim. Çok yakınsınız. Kapıyı açıp çıkamıyorsunuz.
O zaman duvara yanaşmamak lazım yani. Mikrolina sahibi lazım. İnsanların.
Değinmek istediğim son araç da Foxconn'dan geldi. Foxconn uzunca bir süre iPhone'un üreticiliğini üstlendi biliyorsunuz Apple'la anlaşmasından dolayı. Şimdi Xiaomi'den, Huawei'den bahsettik, Apple'dan bahsettik, Sony'den bahsettik ve Foxconn da bu alana girdi. Foxdrone markasına ait Model B aracını tanıttı ve böylelikle indirilenler klasörünün 28. bölümünün sonuna geldik. Bizi destekleyen Garanti BBVA'ya ve bugün ev sahipliği yapan Podi'ye çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.